Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Erkam Radyo'da Sesli Dergi programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam Şebnem Dergisi'nin Şubat 2021 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak Halime Demireşik imzalı bir röportajı size aktarmaya çalışacağız. O, benim hayatımın en parlak yıldızıydı başlığını taşıyor aktaracağımız bu mülakat. Bir rivayette evlatlarının hayırlı olmaları için onlara yardımcı olan anne babalara Allah rahmet eylesin buyurulmuştur. Bu ay okuyacağınız röportajımızı yaparken bu ifadelerin doğruluğunu çok iyi hissettim. Eminim ki sizler de okurken aynı duyguları hissedeceksiniz. Bu bizim toplumumuzda hak deyince hep anne babaların evlatları üzerindeki hakları anlatılır, anlaşılır. Belki bu çok gündeme getirildiği ve çocukların anne babaları üzerindeki haklarından hiç bahsedilmediği için yeni nesle nasihat etmek istediğimizde başlamayın yine anne baba hakkı anlatmaya, biz bunları biliyoruz ama anne babamız da bizim hakkımıza giriyor, dinimizde buna dair bir şey yok mu diyorlar haklı olarak. Malum bir hadisi şerifte Peygamber Efendimiz, evladınıza ikram ediniz, anne babanızın sizde hakkı olduğu gibi evladınızın da sizde hakkı vardır buyuruluyor. İşte bu ayki röportajımızda evlatlarını, gelinlerini, damatlarını birer emanet olarak görmüş ve onları kendi güzel ahlakının tesiriyle yetiştirmiş büyüklere, onların bu güzel ahlakına bigane kalmamış ve kendilerine hayırlı bir evlat olmak için zevkle hizmet eden fedakar evlatlara çok güzel numuneler bulacaksınız. Belki defalarca altı çizilip okunacak bir hazine kıymetinde yaşanmış nasihatleri hayatımıza taşıyacağız. Muhterem Nurhayat Er Yılmaz hanımefendi ile tanışıklığımız 20 yılı aştı artık. Bu sayfalarda anlattığından daha gayretli ve hizmet ehli bir hanım ablamız olarak kendisini gördük, tanıdık. Allah ihlas ve hizmetini daim eylesin. Biz her seminerinde ve ikili sohbetlerimizde kendisinden çokça istifade ettik. Bu kıymetli ablamızdan ve hatıralarından bütün kardeşlerimizin de istifade etmesini istedik. Buyurun, hizmetin, fedakarlığın ve müritliğin aşkla nasıl yaşanacağına şahit olmaya. Kıymetli Nurhayat hanımefendi, sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Kayseri doğumluyum. Çok mutlu bir çocukluk geçirdim. Allah'a binlerce şükür olsun. İslam'ı yaşayan bir aile içinde büyüdüm. Şimdiye kadar hep geniş bir aile içinde yaşadım. Şimdi burada sizlere anlatacağım her şey, geniş aile içinde bulunmanın bereketi olan bir miras. Ben de o mirası kullanacağım inşallah. Yaklaşık 11 yaşıma kadar alt katımızda bulunan anneannemin yanında yattım. Burası benim için manevi bir okul gibiydi. Anneannem Mahmud Sami Ramazanoğlu Efendimiz'e intisabı olan hal ehli bir hanımdı. Dedem ben 5 yaşındayken vefat etmişti. Ben geceleri seherlerde uyanması, duayla yatması, mutfakta her işini besmeleyle yapması gibi birçok güzel hasleti anneannemden görerek büyüyordum. Ablam evlendiğinde 15 yaşındaydı. Ben de henüz 10 yaşındaydım. O zamanlar toplumda akrabalar, komşular birbirinin çocuklarına sahip çıkardı. Bir genç kız büyüdüğünde komşu teyzeler anneye bile fırsat vermeden o kıza ne nasihat edilecekse uygun bir dille anlatır, öğretirlerdi. Ben 10 yaşındayken komşumuz bana, ''Nurhayat, ablan evleniyor, artık evin genç kızı sensin kızım.'' dedi. Ben de o zamanki mesuliyet duygusuyla kaygılanarak ablamı izlemeye, neler yapıyor diye taklit etmeye başladım. Ablam erkenden çayı ocağa koyardı. Ablam evlenip gidince ben de o sabah heyecanla kalktım ve çayı hazırlayıp ocağa koydum. Anneannem kalkınca bana, ''Ne yaptın Gül Nur Hayat?'' dedi. Rahmetli bana hep Gül Nur Hayat diye seslenirdi. ''Çay koydum anneanneciğim.'' dedim. Anneannem, ''Peki çayı ocağa koyarken abdestin var mıydı?'' dedim. Ben, ''Yoktu.'' diye cevapladım. O zaman, ''Kızım, ısıttığın bu suyla bulaşık yıkayalım.'' dedim. Ben de bulaşık yıkadığımız plastik leğeni alıp getirdim. Buna su koyarsak çabuk soğur. Tekrar ısıtmak için başka kaba koyarsak zaman israfı olur. Bakır kap getir, onda soğusa bile hemen ocağa koyar, ısıtırız dedi. Ayağından terliğini çıkarıp ayağını pıt pıt yere vurarak ''Mutfağa asla abdestsiz girmeyeceksin kızım.'' diyerek adeta kalbime bir mühür basar gibi bana birkaç dakika içinde abdestsiz mutfağa girilmeyeceğini, zamanın israf edilmemesi gerektiğini öğretmişti. Ben gidip abdest aldım, çayı ocağa abdestli koydum. Güne abdestli başladım. Biz zannederiz ki 10 yaşındaki çocuk küçük, öyle değil işte. Yapılan, söylenen her şey kalbine ilmek ilmek nakşoluyor. İleriki yaşlarında o nakşettikleri hep karşısına çıkacak. Mesela yatarken ettiğim dualar, ondan öğrendiğim dualardır. Ve ben hala bu duaları okuyarak uyuyorum. Yattım sağıma, döndüm soluma. Melekler şahit olsun dinime, imanıma. Ayağımla başım her ne kadar yaşım, hatalarım için tevbe estağfirullah, tevbe estağfirullah. Ayağımla gittiğime, bilir bilmez ettiğime, her ne günah işlediğime tevbe estağfirullah, tevbe estağfirullah. Bunları söyledikten sonra Fatiha, İhlas, Felak, Nas surelerini ve Ayet-el Kürsi'yi okur, sağ tarafımıza dönerek zikrede zikrede anneanneciğimle uyurduk. Huzur içinde yattığım bu yatağı bir hatam sebebiyle kaybettim. Az önce de söylediğim gibi biz aile apartmanında otururduk. Babam kalp hastası olduğundan annem ona hiç kıyamazdı. Bu yüzden kaloriferi kendisi açıp kapatırdı. Anneannem bir gün öksürdü. Annem de anneanneme, ''Anneciğim eğer gece üşüyorsan geceleri kaloriferi söndürmeyeyim.'' dedi. Ben de henüz 10-11 yaşlarındaki bir çocuk aklıyla, ''Anneannem geceleri kalkıp çok dua edip oturuyor, ondan üşüyordur.'' dedim. O an anneannem hiddetli bir şekilde bana dönüp, ''Nerede gördün beni?'' dedi. Sonra anneme dönüp, ''Kızım Nurhayat geceleri çok üstünü açıyor, artık yukarıda sizin yanınızda yatsın.'' dedim. İşte anneannemin ibadetini ifşa etmemden dolayı üst kata çıkarıldım. Bu hadiseyle de sır saklayamamanın cezasını ödemiş oldum. Yıllar sonra anneannemi ölmeden önce ziyarete gitmiştim. Anneanneme, ''Beni sen neden üst kata gönderdin? Halbuki ben seninle kalmayı çok severdim. Hala buna üzülüyorum.'' deyince benden helallik aldı. ''Yavrucuğum, hakkını helal et. Zerre kadar bir ibadetimiz var. O da ifşa olursa Rabbime hangi ihlaslı ibadette varacağız diye düşünerek Rabbimin rızasını kaybetmemek için o an refleksle söyledim dedim. İşte öyle hal ehli, mahfi bir hanımdı. Belki bu yüzden insanlar üzerinde sözüyle haliyle çok tesir uyandırırdı. Mesela Kayseri'de gelin daveti olsa veya bebek mevlidi olsa yahut bir yemek daveti verilecek olsa hemen anneannemi çağırırlar. ''Vesile Hanım teyzeciğim, yemeğe senin elin deyince lezzeti, bereketi başka oluyor.'' derlerdi. O da mahcup bir şekilde, ''Yavrum, yemeğe lezzet veren ne yağdır ne de eti. Ona lezzet veren yemeği abdesti, besmele ile başlayarak, ihlas okuyarak ve Rabbimizin verdiği nimeti tefekkür ederek yaparsanız çok lezzetli olur.'' derdi. Bir de yemeğini yaptığı evin sahibesine, ''Yağını etini sen koy, ben karıştırayım.'' derdi. Ev sahipleri, ''Yok Vesile Hanım teyze sen koy.'' derlerdi. O ısrara rağmen koymaz, malzemeleri ev sahibine koydurur, kendisi sadece karıştırırdı. Bir gün eve gelince sordum. ''Anneanne sen malzemeyi neden koymak istemiyorsun? Halbuki çok ısrar ediyorlar.'' Anneannem de, ''Kızım bilmeyerek ev sahibinin koymak istediğinden fazla yağ veya et koyarsam gönülsüz olur. O zaman ben de vebale girerim diye endişe ediyorum. O yüzden kendilerine koyduruyorum. Yemeğe lezzetini, insanların ağzına tadı ben vermiyorum. Hepsini Rabbim veriyor.'' demiştim. Az bilgisiyle çok takvalı yaşamaya gayret ederdi. Bize de sürekli hayır telkinlerde bulunurdu. Biz yeni evli gençlerken tabii biraz dünya süsüne düşkündük. Bazen bizim kıyafetlerimizi pek takvaya uygun bulmaz, bunları giymeyin derdi. Biz, beylerimiz böyle istiyor dediğimizde ise anneannem, siz isteseniz beylerinize her şeyi kabul ettirebilirsiniz derdi. Nasıl olacak bu dedim. Bir hatırasını anlattı. Dedem mali müşavirmiş. Tabii o zamanlar evlerde misafir gelince kadın erkek karışık aynı odada oturulurmuş. Annem de bir gün eve gelen misafirler sebebiyle karışık oturulacaksa beni boşa, ben kendi halimde Rabbimle baş başa yaşayayım demiş. Dedem, Vesile sen benim 4 çocuğumun anasısın, ben senden razıyım. Bir bu sebeple ben seni hiç boşarmayayım demiş ve bir daha karışık ortamda oturulmasına hiç müsaade etmemiş. Bazen yaveriyle evin ihtiyaçlarını alıp gönderse tesbihini yavere verirmiş. Yaver kapıdan tesbihi gösterince anneannem kapıyı açarmış. Eğer gelen erkek bir tesbih göstermezse kapıyı yabancı bir erkeğe açmazmış. Şimdi hatırlıyorum, kapıya tesbihle gelen yabancı erkekle konuşurken tülbentinin bir ucunu ağzına alarak konuşurdu. Anneanne, neden ağzına tülbent alıp konuşuyorsun diye sormuştum. Kızım, adam seni ne güzelmiş diye içinden geçirirse Rabbime nasıl hesap veririm demişti. Bize dünyaya düşkün olmamayı anlatırken 4 tane kız evlendirdim. Çarşıya çıkıp 4 metre kumaş alıp giymedim. Rabbim bundan bana sormayacak derdi. Çarşı işini hep dedem görürmüş. Dedem çarşıya gider, kumaşçıda biraz oturur, hanımlar en çok hangi kumaşları beğenip alıyorsa ondan alır gelirmiş. Anneannemin çok güzel kendi eliyle işlediği nakışlarla süslenmiş dikili elbiseleri vardı. Nereden aldın diye sorunca, deden en güzelinden bana da kızlarıma da alır getirirdi kızım derdi. Anneannem Hacı Bayramı Veli Hazretleri'nin soyundanmış. Her şey soydan olmuyor. Anneannemin kardeşleri de vardı. Onlar öyle değildi. Daha dünyevi yaşarlardı. Ama anneannem takvayı hayatına geçirmişti sanki. Biz ömrü boyunca yere ayağının abdestsiz bastığını hiç görmedik. Ezan okunduğu zaman elinde mantı hamuru bile olsa bırakır, hemen namazını kılardı. Hayatında zaman israfı diye bir şey yoktu. Elinden Kur'an düşürmezdi. Annemin gününe gelen bazı eş dosttan fakir olanlar vardı. Giderken aşağıya bana uğrayın derdi. Asla parayı yanına alıp üst katta vermezdi, kimse görmesin diye. Onlar giderken alt kata gelirler, anneannem de fark ettirmeden ceplerine sıkıştırırdı. O gizli bir hazineydi. Bize veya etrafındakilere her zaman hayırlı öğütlerde bulunurdu. Ben ilk sözlendiğimde bana, ''Kızım, kayınvalidemle arama anne kız muhabbeti ver diye Allah'a dua et.'' derdi. Bizi namaz kılarken görünce, ''Yavrum, siz daha gençsiniz. Sizin günahınız çok az. Dualarınız daha makbul. Ne olur bize de dua edin.'' derdi. Yolda bir bina inşaatı görse durur, ''Allah'ım, yapanlara kolaylık ihsan eyle, oturacak olanlara da hayırlı mübarek eyle.'' diye dua ederdi. Evimiz camiye yakındı, camiden bir cenaze kalksa, ''Kızım, not al, 52. gecesini de okuyalım.'' derdi. Yani bizim hiç 52. günümüz bitmezdi. O gece o cenazelerin ruhuna mutlaka okurdu. Tanımadığı o cenazeler için ağlayarak, ''Ya Rabbi, ilk gecelerini onlara kolay eyle.'' diye dua ederdi. Sabah seherde çocuğunun elinden tutmuş namaza giden baba oğlun arkasından da şükür gözyaşıyla ağlayarak dua ederdi. O zamanlar boş erkeklerin gittiği kahvehaneler vardı. Şimdi adı kafe oldu. Kadın erkek herkes gidiyor artık. Anneannem bir kahvehanede boş boş oturan erkekleri görünce, ''Allah'ım bunlara aklı selim nasip eyle, evlerinde eşleriyle, çocuklarıyla beraber huzurla otursunlar, buralardan onları kurtar.'' diye dua ederdi. Bugün kafelerde erkek ve kadınların boş boş saatlerce oturduklarını görünce ben de anneannem gibi çok üzülüyorum. Boş, malayani şeyler bunlar. Şimdi evlerimizde fincanlarımız, tabaklarımız tertemiz dururken kahvehane köşelerinde, ben onlara kafe demiyorum, demir sandalyelerin üzerinde insanın bir kahvaltı parasını plastik bir bardakta içtiği bir fincan kahveye vermesini hem anlamıyorum hem de çok üzülüyorum. Anneannem hanımların da böyle kahvelerde boş vakit geçirdiklerini görseydi üzüntüden kahrolurdu herhalde. Bizim zamanımızdaki o hassas insanlar o güzel halleri de alıp gittiler sanki. Anneciğimle babacığımdan bahsedecek olursak, babam çok merhametliydi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti diye anneme yeri geldiğinde yardımcı olurdu. Çok düzenli ve tertipli bir insandı. Yatarken bile terliklerini giyecek şekilde çevirerek düzgünce bırakırdı. Sabah abdest almaya kalktığında bile hemen yorganını düzeltirdi. Annem namazdan sonra gelip yatmayacak mısın efendi dediğinde, gelmeye senedimiz mi var hanım der, sanki gelmeyecek gibi her şeyi düzenli bırakırdı. Çamaşır yıkamanın, kurutmanın zor olduğu o günlerde bile hanımların ve erkeklerin havluları mutlaka ayrı olurdu. Bize hayatımızda iktisatlı olmamızı, itidal üzere hareket etmemizi tavsiye ederdi. Bizi özellikle fakir fukarayla iç içe bulundururdu. Halbuki bizim maddi durumumuz iyiydi ama toplumun halinden anlayalım isterdi. İşlerin nasıl gidiyor diye sorulsa her zaman elhamdülillah şükür der, en zor zamanlarda bile şikayet etmezdi. Bizim evde akşama ne pişireceksin sorusunun her zaman cevabı aynıydı. Allah ne verdiyse. Sofrada neden şu yok bu yok denmezdi. Önümüze gelen nimete hürmet vardı. Babam, şükrün, zikrin, hamdin kadar zenginsin derdi. Bazen eve gelirken yanında bir fakir getirirdi. Annem de hazırlıksızsa dara düşmesin diye bir de kıyma alır, bunu kavurun, misafirin önüne koyun derdi. Sofrayı da bize kurdurur, yine bize toplatarak insana hizmet etmeyi öğretirdi. Ayrıca bir lokma ekmeğe insanların nasıl muhtaç olduğunu görmemizi isterdi. Herhalde. Evet, devam edecek notuyla bu yazı, mülakat daha doğrusu, burada nihayete ermiş. Gelecek sayıda bu mülakatın devamını inşallah paylaşmaya gayret edeceğiz. Halime Demireşik imzalı Nurhayat Er Yılmaz Hanımefendi ile gerçekleştirilen "O Benim Hayatımın En Parlak Yıldızıydı" başlıklı mülakatı paylaştık değerli dinleyenlerimiz. Ve şimdi de Şefika Meriç imzalı Sözün Mesuliyeti 2 başlıklı yazıyı paylaşacağız sizinle. Kavli meysur, yoksula, muhtaç ve mahrumlara verecek bir şey bulamayınca söylenmesi istenen gönül alıcı, teselli edici sözdür. Kur'an-ı Kerim'de şöyle geçer: "Eğer Rabbinden umduğun, beklemek durumunda bulunduğun bir rahmet için onların yüzlerine bakamıyorsan, hiç olmazsa kendilerine gönül alıcı bir söz söyle." Kavli tayyib, kelime-i tevhid için kullanılan bu tabir güzel söz demektir. Nitekim iki ayeti kerimede şöyle buyurulmaktadır: "Ve onlar sözün en güzeline yöneltmişler, övgüye layık olan Allah'ın yoluna iletilmişlerdir." Görmedin mi Allah nasıl bir misal getirdi? Güzel bir sözü, kötü yerde sabit, dalları gökte olan güzel bir ağaca benzetti. O ağaç, Rabbinin izniyle her zaman yemişini verir. Öğüt alsınlar diye Allah insanlara misaller getirir. Kötü bir sözün misali, gövdesi yerden koparılmış, o yüzden ayakta durma imkanı olmayan kötü bir ağaça benzer. Kavli Beli, İslam tebliğinde gönüllere işleyecek açık ve tesirli söz manasında kullanılır. Sözün tesirli olabilmesi ve gönüllere ulaşabilmesi için kalpten gelmesi gerekir. Çünkü ancak kalpten gelen söz başka bir kalbe ulaşır. Rabbimiz şöyle buyuruyor: "Onlar Allah'ın kalplerindekini bildiği kimselerdir. Onlara aldırma, kendilerine öğüt ver ve onlara gönüllerine tesir eden söz söyle." Kavli sedid, samimi, öze uygun, doğru ve sağlam bir söz demektir. Rabbimiz ayeti kerimelerde şöyle buyurur: "Geriye eli ermez, gücü yetmez çocuklar bıraktıkları takdirde halleri ne olur diye korkacak olanlar, yetimlere haksızlık etmekten korkup titresinler. Allah'tan sakınsınlar ve doğru söz söylesinler. Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve doğru söz söyleyin. Kavli leyyin. Zalimlerin kalbini yumuşatmak için söylenen tesirli, faydalı söz ve üslup demektir. Tatlı dil ve güler yüzde, nefret ettirmeden, müjdeleyen ve muhabbeti artıran bir üslupla konuşma öğütlenmektedir. Ona, Firavun'a, yumuşak söz söyleyin. Belki o, aklını başına alır veya korkar. Kur'an-ı Kerim'de kötü sözle alakalı da bazı kavramlar vardır. Bunlarla ilgili ayeti kerimeler şu şekildedir. Kavli su, kötü söz demektir. Ayeti kerimede şöyle buyurulmuştur. Allah kötü sözün açıkça söylenmesini sevmez. Ancak haksızlığa uğrayan başka. Allah her şeyi işitici ve bilicidir. Kavli münker, genel kabullere aykırı, akla sığmayan, asılsız ve çirkin söz demektir. İçinizden zihar yapanların kadınları, onların anaları değildir. Onların anaları ancak kendilerini doğuran kadınlardır. Şüphesiz onlar çirkin bir laf ve yalan söylüyorlar. Kuşkusuz Allah affedicidir, bağışlayıcıdır. Kavli zuhur, gerçeğin tersine, hakikate aykırı yalan söz demektir. Haram olduğu bildirilenler dışında kalan hayvanlar size helal kılındı. O halde pislikten, putlardan ve yalan sözden sakının. Kavli lahın, münafıkların eğip bükerek söyledikleri yaldızlı ama yalan yanlış söz demektir. Biz dileseydik onları sana gösterirdik de sen onları yüzlerinden tanırdın. Andolsun ki sen onları yaldızlı konuşma tarzlarından tanırsın. Allah işlediklerinizi bilir. Kavli zuhruf, aslı olmayan, süslü ve tesirli söz manasındadır. Böylece biz her peygambere insan ve cin şeytanlarını düşman kıldık. Bunlar aldatmak için birbirlerine yaldızlı sözler fısıldarlar. Rabbin dileseydi onu da yapamazlardı. Artık onları uydurdukları şeylerle baş başa bırak. Hasılı, sözün büyük bir mesuliyeti var. Kitabımız Kur'an, iyi sözün de kötü sözün de açık bir şekilde tarifini yapmış ve bize bu konuda rehberlik etmiştir. Halk arasında yaygın olarak kullanılan şu ifadeyi de yeniden düşünmek icap eder. Söz uçar, yazık kalır. Kur'an-ı Kerim'in çizdiği ölçülerle bu ifadeyi değerlendirdiğimiz zaman söz de uçmaz, yazı da kaybolmaz. Her alınan nefesin hesabı olduğu gibi her sözün de Rabbimizin huzurunda hesabı vardır. Değerli dinleyenlerimiz, Şefikan Meriç imzalı Sözün Mesuliyeti 2 başlıklı yazıyla bu akşam Sesli Dergi'yi noktalıyoruz. Şemden Dergisi'nin Şubat 2021 sayısından paylaştık bu yazıları. Geceniz hayır olsun efendim. Hoşça kalın.